چشم جهان.
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın her neresindeyseniz güzel Türkçemizle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yeni bir Çeşme Cihan programıyla yine birlikteyiz. Bölgemizi, Türkiye'yi ve dünyayı konuşacağız. Türkiye rüzgarıyla yol bulmaya çalışacağız. Ben Kudret Bülbül, İlyas Balcı, Arzu Yaman ve Murat Baran ile birlikte bu programı sunuyoruz. Teknik Masa'da Recep Özden bizlere katkı veriyor. Başlarken iletişim adreslerimizi de verelim. Twitter ve Facebook adresimiz aynı. Çeşme Cihan TR. Mail adresimiz kudretbulbul@gmail.com. Bizi TürkiyeninSesiRadyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerinden dinleyebilirsiniz. Dolayısıyla iki radyo için program yapmış oluyoruz. Bugünkü konuğumuz Türk Harp İş Sendikası Eğitim Müdürü Tarkan Zengin. Tarkan Bey doktorluk da vardı diye hatırlıyorum ben, yanlış mı?
Devam ediyor.
Öyle mi? Demek ki bitecek yakında. Öncelikle hoş geldiniz diyelim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Kendisiyle uluslararası çalışma hayatı hakkında konuşacağız. Bilindiği gibi, dinleyicilerimiz yakından izledikleri gibi, genellikle biz Türkiye'yi değil, Türkiye dışını konuşuyoruz. Türkiye'den dünya meselelerine nasıl bakıyoruz, nasıl katkı verebiliriz, bunları değerlendiriyoruz. Bu bağlamda uluslararası çalışma hayatını sizinle konuşacağız. İsterseniz önce biraz sizi tanıyarak başlayalım.
İsmim Tarkan Zengin. Ben 21 yıldır sendikal hareketin içerisindeyim. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölümünü bitirdim 98 yılında. Ama daha öğrenciyken sendikalarda çalışmaya başladım 96 yılından itibaren. Hem memur hem işçi sendikalarında, hem de sahada, hem bir taraftan da yine Gazi Üniversitesi'nde master yaptım ve doktoram şu anda devam ediyor. Hem pratik hayatın hem akademik hayatın içerisinde olarak çalışma hayatıyla ilgileniyorum. Çalışma hayatı bildiğiniz üzere herkesi ilgilendiren, evet, bir mesele. Yani işçi, memur, bağımsız çalışan, her birimiz gerek emeklilik gerek çalışma hayatı içerisinde çalışma hayatıyla bir şekilde ilgiliyiz. Bir taraftan da çalışma hayatının sosyal tarafları dediğimiz sendikalar var, işverenler var. Hükümet yine bir taraftan hem işveren hem denetleme mekanizmasıyla, dolayısıyla bir ülkede yaşayan ya da yurt dışındaki vatandaşlarımızla aynı zamanda hep ilgilendiren, evet, bir konu. İnşallah bugün onun üzerinde konuşuruz. Çalışma hayatıyla ilgili yazılar yazıyorum ulusal gazetelerde, işte hakemli dergilerde yazılar yazıyorum. Bu konuda eğitimler veriyoruz. Bir de böyle bilgilendirici programlara katılıyoruz.
Ne güzel, iyi ki geldiniz. Tabii üst başlığımız uluslararası çalışma hayatı. Daha çok yurt dışındaki bizi dinleyen insanlarımız açısından meseleye bakacağız. Uluslararası çalışma hayatı deyince bu anlamda uluslararası çalışma hayatını ilgilendiren kuruluşlar ve yapılar hakkında bilgi vererek başlayalım isterseniz.
Evet. Şimdi hocam, çalışma hayatı az önce söylediğimiz gibi önemli bir alan olduğu için uluslararası, devletler arası kurumlar ya da ulus ötesi kurumlarda çalışma hayatını temsil eden örgütler var. Bunun en başında ILO geliyor, Uluslararası Çalışma Örgütü. Hı hı. Bildiğiniz gibi ILO çalışma hayatıyla ilgili standartlar belirliyor ve üye ülkelerine bu standartları uygulaması için yasal mevzuatlar yapmasını bir anlamda telkin ediyor. Türkiye'de ILO'ya üye. Dolayısıyla en başta ILO geliyor. Ama sahayla ilgilenmeyenler, ilgilenen ve ilgilenmeyenlerin bildiği sadece ILO. Ama ILO'nun dışında da yine devletler arası kuruluşlarda çalışma hayatını ilgilendiren kurumlar var. Mesela OECD bünyesinde kısa adı TUAK olan Sendika Danışma Komitesi var. OECD ülkelerinin, OECD üyelerinin oluşturmuş olduğu bir kuruluş. Yine Afrika Birliği çatısı altında Sosyal Kalkınma, Çalışma ve İstihdam Teknik Komitesi var. Bu da tıpkı ILO'nun dünya genelinde yaptığını Afrika çatısı altında yapmaya çalışıyor. Arap Çalışma Örgütü'nün altında da yine bu emek örgütlerine ilişkin çalışmalarını düzenleyen bir sistematik var. Avrupa Birliği'nde de daha kurumsal olan hocam, EESC diye kısaca bilinen Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Konsey var. Bu da Avrupa Birliği düzeyindeki çalışma hayatına ilişkin gerek mevzuat gerek yapılan değişiklikleri düzenleyen bir ulus ötesi kuruluşlardan bir tanesi. Sadece İslam İşbirliği Teşkilatı altında emeği ilgilendiren bir komite yok hocam.
Öyle mi?
Yani dünyada neredeyse az önce saydığımız Afrika Birliği, Arap Birliği, Avrupa Birliği, işte dünya Birleşmiş Milletler çatısı altında biliyorsunuz işte ILO mesela Birleşmiş Milletleri ilgilendiriyor. Yine OECD ülkelerinde ilgilendiren bir komite ya da örgüt olmasına rağmen İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bildiğim kadarıyla 56 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı altında bir emek örgütü yok. Bu bence bir eksiklik aslında.
Kesinlikle tabii.
Bu eksikliği gidermek için geçen yıl İstanbul'da bu konuda bir adım atıldı. Memur Sen'in düzenlemiş olduğu bir uluslararası panel vardı hocam. O panelde İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 56 ülkeden katılımcılar vardı. Onların bir literatüre İstanbul Deklarasyonu olarak geçen bütün dünyadaki bu ulus ötesi kuruluşların altında bir emek örgütü var. Ancak İslam İşbirliği Teşkilatı'nda olmaması kayıtlara geçti ve buna ilişkin bir çalışma yapılması tavsiye edildi. Oy birliğiyle de 56 ülkenin imzasıyla da bu kabul edildi. Ancak şimdiye kadar henüz somut bir buradan öneri çıkmadı. En son benim bildiğim yine Dışişleri Bakanlığımızın teşvikleriyle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları toplantısında buna ilişkin bir çalışma yapılması yönünde bir karar, yani resmi bir karar olmamakla birlikte bir tavsiye kararı alındı. Bunu da yine bildiğim kadarıyla Memur Sen, bu toplantıyı yapan, deklarasyonu çıkarmada önemli katkısı olan Memur Sen yönetimi bunu da takip ediyor.
Yani bu bilgiye üzüldüm hocam. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde çalışma hayatını düzenleyen, emek, çalışan kesimin haklarını garanti altına alan bir organizasyonun, bir çalışmanın olmaması gerçekten üzücü. Çünkü biz işçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Böyle bir medeniyetten geliyoruz. Bu anlamda esasen bu tür standartları belki önermesi gereken kuruluşlarımız olmalı. ILO, International Labour Organization, Uluslararası Çalışma Örgütü, önemli bir örgüt. Siz de ifade ettiniz. Sadece bir üyelik, sembolik bir örgüt olmasının ötesinde bildiğim kadarıyla kuralları bağlayıcı olan bir örgüt.
Tabii tabii.
Yani, ben derslerde şöyle bir şey sorarım öğrencilere ya da ILO'yu örnek verirken uluslararası örgütlerin bağlayıcılığını göstermek için şöyle bir örnek veririm. Varsayalım bir seyahat şirketi kurdunuz. Çok Türkiye'nin önde gelen bir seyahat şirketiniz var. Siz de sahibisiniz. Aracı sürmek istiyorsunuz, yolcularınız var. Araç sahibi de sizsiniz, şirket sahibi de sizsiniz. Ben 15 saat araç kullanıyorum demek isteseniz kullanabilir misiniz? Tabii öğrenciler ILO'yu, kuralları bilmediği için tabii ki diyorlar. Ben de bunu yapamazsınız diyorum. Niye diye soruyorum. İlgili devlete yönelik açıklıyorlar. Ona değil, onunla ilgili değil, uluslararası çalışma örgütüyle ilgili. Evet. Onun kuralları var, Dünya Sağlık Örgütü'nün gibi. Tarkan Bey, sizin epey bir sendikal geçmişiniz de var. Pek çok faaliyetlerde, sendikalarda bulundunuz. Şimdi de bir sendikaya katkı veriyorsunuz. Belki dinleyicilerimiz, Türkiye'de de çok iyi bilindiğini sanmıyorum. Sendikalar ne yaparlar, ne ederler, ne tür katkılar verirler. Ama yurt dışında çalışan sayımız, oradaki yerleşik insan sayımız gittikçe artıyor. Onların zihninde daha heyecanlanması açısından yurt dışındaki çalışanlarımız için bir sendika ne ifade eder? Bir sendikaya üye olmak ne kazandırır? Sendikanın anlamı nedir?
Evet.
Yurt dışındaki insanlarımız için.
Hocam isterseniz az önce ILO ile ilgili bir şey söyleyeyim. ILO'nun biliyorsunuz sözleşmeleri var. Ülkeler mecliste bu sözleşmelerini kabul ettiği takdirde usulüne uygun bir biçimde hukuk hiyerarşisinde bu yasalarla çeliştiği takdirde uluslararası sözleşmeler esas alınıyor. Dünyada da Türkiye ILO'nun çok sayıda sözleşmesi var hocam. 189 sözleşmesi var. 204 tane de tavsiye kararı var. ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesini dünyada kabul eden 32 civarında sanırım ülke var. Onlardan biri de Türkiye. Yani Türkiye bu anlamda da aslında ILO'nun bu temel metinlerini, sözleşmelerini kabul etmede de çok iyi bir yerde. Ve hukuk hiyerarşisinde de tekrar edelim. Uluslararası sözleşmeler doğrudan esas alınıyor anayasanın 90. maddesine göre. Şimdi sendikacılık hocam tüm dünyada özellikle bizi yurt dışından dinleyen değerli dinleyicilerimiz, vatandaşlarımız da biliyor ki aslında çalışma hayatının temel bir takım haklarını yaşamakta önemli kurumlardan bir tanesi. Aslında Türkiye'de biz sendika algısı çok olumlu değil. Yani evet. Kamuoyu algısında çünkü geçmişe dönük hatıralar akla geliyor.
80 öncesi
o dönemin evet o kıran döken sendikal anlayışları evet. akla geldiği için böyle bir toplumsal bakışta olumsuz bir algı var. Ama batıda yani yurt dışında özellikle yaşayan vatandaşlarımız bilir ki sendikanın ben hep şunu söylerim. Sendikada aslında bir devlet hukuk kurumunu düşünün. Adliyenin, hakimin, savcının ya da devlet hukuk dairelerinin yaptığı işlevleri benzer işlevler yapıyor. Yani çalışma hayatıyla ilgili eğer bir işveren yasalara uygun bir şey yapmamışsa bunu hatırlatıyor. Yani sendikaların böyle bir işlevi var. Ve ben son yıllarda özellikle sendikaların gerçek işlevlerine dönüşte çok büyük bir mesafe kat ettiğimizi de düşünüyorum Türkiye için. Bu anlamda yurt dışında yaşayan yurttaşlarımız da zaten sendikaların çalışma hayatlarına, ekonomik ve sosyal kazanımlarına çok önemli katkıları olduğunu biliyorlar. Ben yurt dışına gittiğimde de örneğin Almanya'da bir sendikanın yönetiminde mutlaka bir Türk vatandaşıyla karşılaşıyorsunuz.
Öyle mi?
Tabii. Çok güzel. Sendikaların temsilcileri yani toplantılara katıldığınızda görüyorsunuz. Veya uluslararası toplantılarda ben 2 yıl önce İLO'nun İtalya Torino kentinde İLO'nun eğitim merkezi var. Özellikle sendikal alanla ilgilenenlerin eğitim aldığı bir yer. Oraya eğitime katıldığımda da hemen Türk vatandaşlarını görüyorum. Yani nereden geldiğini sorduğumda.
Çok ilgisiz değiller yani.
Evet öyle değiller. Özellikle Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da sendikaların yönetimlerinde yer alıyorlar. Hatta uluslararası sendikal kuruluşların da bazı koordinasyonlarında, yönetimlerinde görev alan vatandaşlarımızın da olduğunu söyleyelim. Bunu görüp seviniyorum. Yani sendika dediğimizde çalışma hayatının temel haklarının bir anlamda güvence altına alınması demek. Ücretlerin göreci olarak diğer çalışanlara göre daha iyi bir standartta olması demek. Bir de birçok açıdan sendika güvence oluyor. Yani iş güvencesi, ücret güvencesi, çalışma hayatının temel hakları bakımından güvence sayılıyor. O nedenle yani her ne kadar bizim ülkemizde bir şu anda dönüşen o olumsuz algı olsa da özellikle yurt dışından baktığımızda çok önemli bir hak olduğu söyleniyor. Zaten şeyde de hocam temel insan haklarının da hemen altında işte siyasi haklardan sonra gelen özellikle sendikal haklar var. Özgür toplu sözleşme, işte özgür pazarlık ve sendika üyeliği bütün dünyada temel insan haklarından biri olarak görünüyor.
Evet. Peki elbette bir sendikayla birlikte çalışmak, çalışma hayatlarına yönelik katkıları olacaktır insanımızın, yurt dışındaki çalışanlarımızın. Çalışma hayatı dışında sizin tecrübelerinize göre yurt dışındaki insanlarımız için bir sendikaya yakın durmak, bir sendikayla birlikte faaliyet göstermek, yurt dışındaki insanlarımızın karşı karşıya kaldığı siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik sorunların çözümüne de katkı sunar mı? Çünkü orada yurt dışında insanlarımız çok ciddi dışlamayla, ötekileştirmeyle, bazen haklarının, farklı alanlardaki haklarının gaspıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu alanlarda da sendikal faaliyetlerde yer almaları kolaylaştırıcı bir faktör olur mu?
Kesinlikle olur hocam. Bunu yaşayanlar da muhtemelen vardır. Yani bir kere bir sendikal yapı içerisinde, örneğin yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız açısından göçmen sorunlarının dile getirileceği bir zemin oluyor. Ki yurt dışında benim gördüğüm, bizim de belki önümüzdeki dönemlerde çok sıkça yaşayacağımız yani göçmen çalışan, göçmen emekçiler sorunlarının dile getirilmesi anlamında önemli bir zemin oluyor burası. Bir de aidiyet duyma anlamında da hocam. Sendikaların en önemli katkılarından bir tanesi de yani tek başınasınız. Ama örneğin 500 bin üyeli bir sendikanın çatısı altına girdiğinizde bir aidiyet duygusu hem gelişiyor hem de kendinizi ifade etme biçimini yakalamış oluyorsunuz. Onun dışında sorunlarınızı dile getirme imkanı oluyor. Yani gerek Batı'da gerekse bizim ülkemizde bir sendikal hareketin çatısı altına girdiğinizde o çatı altında yaşadığınız emeğe dair, ülkedeki entegrasyona dair başka konularda da sorunlarınızı ifade etme imkanı buluyorsunuz ki bu çok göz ardı edilmeyecek ve üzerinde durulması gereken bir şey. Ben mümkün mertebe yurt dışında karşılaştığımız bütün vatandaşlara mutlaka bir sendikanın çatısı altında, bu sendikanın adının ne olduğu çok önemli değil ama örgütlü bir yapı içerisinde yer almalarının sorunlarını dile getirmede, sorunlarını çözmede, siyasete katılmada, ekonomik hayata katılmada da önemli katkılar sağlayacağını ifade ediyorum. Buradan tekrar ifade edelim. Mutlaka örgütlü bir toplum oluşturma adına sendikalara üye olmalarını tekrar buradan hatırlatalım.
Buna ben de şu perspektiften katılıyorum. Tabii yurt dışındaki insanımız esasen dönem dönem orada yalnızlık çekebilir ya da dertlerini, sorunlarını ifade edebilecek ortak mekanlar bulamayabilir. Bu dertlerini paylaşacak insanlar çok bulamayabilir. Oysa bu dört dertlerini de karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümü ya da yeni fırsatları esasen fark edebilmenin çözümü fırsat perspektiften de bakıldığında yaşadığı coğrafyadaki insanlarla, çoğunluğu oluşturan insanlarla ortak mekanları arttırmak. Bu anlamda zeminleri ortaklaştırmak. Doğru. Bunun için işte sendikal faaliyet bir açılım sağlayabilir. Sadece o değil, meslek örgütleri bir açılım sağlayabilir. Akademik örgütler, sivil toplum örgütleri, evet. Yani yaşadığı coğrafyadaki çoğunluğu oluşturan kesimlerle, farklı kesimlerle ne kadar çok ortak mekanlarda, tabii ki kendi kimlikleriyle, tabii ki kendi kültürleriyle, kendi değerlerini kaybetmeksizin ne kadar birlikte olurlarsa eminim sorunların çözümüne o kadar katkı sunarlar. Bu bazen bir hemşeri derneği de olabilir. Tabii yurt dışındaki hemşeri derneği Türkiye'deki gibi değil. Örneğin Hamburg'da doğmuştur da bir başka şehirde çalışıyordur. Hamburglu olmak orada hemşeri derneği evet. olarak bulunabilir. Bir ara şöyle bir durumla karşılaşmıştım. Amerika'daydık. Biz Kansas eyaletindeydik. Sonra Kanada'ya gittik. Kanada'da da ben nereye gitmiştik? Bir adaya gidiyoruz ama Victoria Adaları diye bir ada, dünyanın sonu gibi. 2-3 saatlik gemiyle gidiyoruz. Yolda bir Amerikalı çiftle tanıştık. Bizim de o zaman ilk çocuğumuz olmuştu. Bebek tabii çok fazla ilgi gösterdiler. Onlar da komşu eyaletlenmiş. Yani Amerika'daki komşu eyaletten. Şimdi o bile bir başka Karadağ'da evet. olduğumuz için bir diyalog kurmaya, bir ortaklaşa duyguyu bir anlamda tetikliyor. Yani söylemeye çalıştığımız sendika ya da diğer farklı ortak mekanları mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Hı-hı. Tarkan Bey, tabii siz çalışma hayatında önemli birikimler olan bir insansınız. Yine de yurt dışındaki insanlarımız, yani ya da şöyle ifade edeyim, çalışma hayatında sendikaların ya da yurt dışındaki insanlarımızın karşı karşıya kaldığı sorunları belki duymuşsunuzdur, belki farkındasınızdır. Yurt dışındaki insanlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlar açısından bakıldığında, çalışma hayatı açısından onlara tavsiyeleriniz olur mu?
Hocam şimdi Türkiye'de son dönemde özellikle bu elektronik yani alanda çalışma hayatında çok önemli değişiklikler oldu. Gelişmeler bir anlamda oldu. Yurt dışından vatandaşlarımız örneğin emeklilik meselelerini, ikili sosyal güvenlik anlaşmaları var. Bunlar üzerinden, e-devlet üzerinden bu işlemlerini hem görebiliyorlar hem yapabiliyorlar. Yani bu çok önemli bir şey. Yine İşkur'un belli başlı imkanları var. Bundan yararlanmaları için yine e-devlet üzerinden ya da elektronik ortamda bu tür imkanlardan yararlanabiliyorlar. Çalışma hayatına dair yaşadıkları sorunlarını Çalışma Bakanlığı'nın Alo 170 diye bir hattı var. O hat üzerinden sorunlarını aktarıp bunlara cevap alabilirler. Yine bildiğimiz gibi CİMER üzerinden çalışma hayatına dair bütün sorularını aktarabilme imkanları var. Yani Türkiye genellikle adapte olmakta bu anlamda belli sorunlar olabiliyor. İşte emeklilik hakkıdır ya da Türkiye'ye yerleşme hakkıdır. Hı hı. Bütün bunları öğrenebilecekleri bu imkanlar var. Yani eskiden mesela emeklilik Türkiye'de Eskiden aylar sürerdi hocam emekli maaşının bağlanması. Şimdi kimlik elektronik ortamda
evet.
Bir haftalık bir şey, birkaç günlük bir şeye dönüştü. Dolayısıyla bu anlamda vatandaşlarımızın bu tür konularda her daim danışabilecekleri, bilgi alacakları mekanizmalar var. Ancak bütün bunları sadece burada değil hocam. O az önce bahsettiğimiz, sizin bahsettiğiniz hemşeri dernekleri üzerinden olabilir, sendikalar üzerinden olabilir. O hatlar üzerinden de, yani örneğin Almanya'da işte bir otomobil fabrikasında çalışan bir Türk işçisinin yaşadığı sorunu onun üzerinden de çözebilirler. Ya da top sözleşmeyle ilgili yaşadığı sorunları mutlaka yine ilgili sendikalar, işte iş yeri temsilcileri üzerinden öğrenebilirler. Bu konuda Türkiye geçmişe nazaran müthiş derecede bir atılım yaptı.
Yani e-devlet konusunda Türkiye'nin kat ettiği mesafeye değindiniz. Gerçekten de öyle. Eskiden birçok alanda sorun olan şeyler hem kendi vatandaşımız hem de yurt dışındaki insanımız için çok daha sıradan şeyler haline geldi. Çok daha hızlı çözülüyor. Siz daha çok yurt dışındaki vatandaşımızın Türkiye ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara dair platformlardan, mekanizmalardan bahsettiniz. Ama herhalde kendilerine şunu da önerebiliriz. Yaşadıkları coğrafyada da eminim benzer sorunlarla karşılaşıyorlardır. Bunların çözümüne dair de Türkiye'deki çözüm merkezleri gibi ilgili ülkelerinde belki çözüm merkezleri vardır. Ne bileyim belirli kurumlar, ilgili bakanlıkların, başbakanlıkların, cumhurbaşkanlıklarının çözüm merkezleri varsa mutlaka onları da kullansınlar.
Kullanmalı. Bir de hocam ben özellikle sendikalar üzerinde vurgu yapıyorum. Yurt dışında şöyle bir uygulama var birçok ülkede. Sendika üyesi olsun ya da olmasın iş yerlerinde iş yeri temsilcileri oluyor çalışanlar adına. Yani sendika iş yeri temsilcileri var. Bir de iş yeri temsilcileri var. Yani bir sendikaya üye olma zorunluluğu yok ama genellikle sendikalardan oluyorlar. Bunlar çalışanlar adına yönetimde yer alıp sorunları aktaran da bir rolleri var. İş yerlerinde de bunların aynı zamanda çalışanların yaşadığı sorunlara dair. Yani bir top sözleşmeye dahil olsun olmasın o sorunlarla ilgili de bu insanlarla muhatap olmak zorundalar. Bunun vatanının hangi ülkeden olduğu çok önemli değil. Mutlaka onlar üzerinden de sorunlarını çözebilirler.
Evet. Peki Serdar, pardon Tarkan Bey, siz Türkiye'de sendikal faaliyetlerin içerisindesiniz, sendikaları tanıyorsunuz ama sendikalar sadece Türkiye'de aktif olan kuruluşlar değil, hatta Batı ülkelerde daha da aktif. Dönem dönem uluslararası sendikalarla ya da ilgili devletlerdeki sendikalarla ortaklaşa faaliyetleriniz oluyor mu ya da ortak platformlarda bulunuyor musunuz? Belki bu ortak platformlar üzerinden ya da bu ortak faaliyetler üzerinden yurt dışındaki insanlarımız faydalanabilir mi?
Şimdi hocam tıpkı bu az önce Birleşmiş Milletler, ILO gibi bir takım ulus ötesi, uluslararası devletler arası kuruluşlardan bahsettiğimiz gibi uluslararası sendikalar da var. Yani sendikalar tarafından kurulmuş uluslararası anlamı olan kuruluşlar var. Bunlar üzerinden Türkiye'nin üye olduğu, yani mesela konfederasyonların üye olduğu uluslararası sendikalar var. Bunların en büyük iki tanesi var. İTÜK diye, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu. Bir de ETUK var, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu. Türkiye'den örneğin 4 konfederasyon buraya üye. Konfederasyonların dışında sadece sendikaların üye olabildiği örgütler var hocam. Yani örneğin PSI var, PSI. İşte Uluslararası Kamu Çalışanları Birliği. EPSU var, Avrupa Kamu Çalışanları Birliği diye. Yine bunlara Türkiye'den birinde 12 tane sendika üye, diğerinde 9 sendika üye. Bunlar ortak projeler, eğitim projeleri bazen yapabiliyorlar. Ortak çalışmalar yapıyorlar. Zaten uluslararası alanda işte bölge toplantıları yapıyorlar. Buradaki temel amaç ilgili ülkelerin çalışma hayatının ile ilgili sorunlarından haberdar olmak. Onların ürettiği ortak çözümler varsa bu çözümleri kendi ülkesine taşımak, işte proje desteğiyle birbirlerinin eğitim faaliyetlerinden yararlanmak gibi bir takım ortak çalışmaları oluyor. Bu anlamda da yine yani hem o toplantılarda istişare ediliyor, çalışmalar yapılıyor, tecrübe aktarımı yapılıyor. Bu konuda çalışmalar var. Bir de İş kolu federasyonları diye bildiğimiz hocam, örneğin tekstil alanında faaliyet gösteren uluslararası bir tekstil sendikası var. Metal iş kolunda faaliyet gösteren Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu gibi böyle sadece iş koluna has federasyonlar var. Şöyle yani Dünya Sendikal Hareketi'ni tek bir tabloda topladığımızda nasıl toplarız dediğinizde bir uluslararası sendikalar var hocam. Bunların da iki tane alt şeyi var. Konfederasyonların üye olduğu, sendikaların üye olduğu diye bölgesel örgütler var. Bir de iş kolu federasyonları var. Yani çok hani uzatmadan üç tablo halinde verebiliriz. Buraya da Türkiye'nin içerisinde çok sayıda sendika kendi alanına göre konfederasyonsa konfederasyona, işte meslek örgütlerinin olduğu yere meslek örgütü olarak üye olduğu yapılar var.
Evet. Tabii uluslararası bir şeyi konuşunca gönül rahatlığıyla konuşamıyoruz. Bu bir sendika olabilir, bu bir kurum olabilir, bu bir örgüt olabilir. Çünkü dönem dönem bu tür örgütlerin, kuruluşların çifte standartlarıyla karşılaşıyoruz. Aslında uluslararası olan bir şey bir standart koyuyorsa, uluslararası ise bir standardı olmalı. Ama bu standartlara her zaman uyduklarını, ilkesel davranışlarını çok gözlemlemiyoruz. Sendikalar, uluslararası sendikalar açısından bakıldığında Tarkan Bey çok benzer şeyi gözlemliyor muyuz? Çok ilkeli davranıyorlar mı? Yoksa bu genel eleştiriyi bu konuda da yapabilir miyiz? Örneğin yakın dönemde Türkiye çok ciddi bir meseleyle, birkaç meseleyle karşılaştı. Bir beka meselesiyle karşılaştı 15 Temmuz gibi ya da FETÖ darbe girişimi gibi. Ya da daha öncesinde ne bileyim ülkenin iç sorunu olarak görebilecek bazı meselelere dair uluslararası kuruluşların yapmaması gereken açıklamaları oldu. Yani Türkiye ile ilişkili olarak bu sendikaların tutumları, yakın dönemdeki olaylara dair, davranışlarına dair gözlemleriniz nelerdir?
Şimdi hocam, Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz dünya beşten büyüktür diye bir sloganı var ve bu aslında dünyanın bazı ülkelerinin belli politikalarda ilkeler üzerinden değil, ülkeler üzerinden davrandıklarını gösteren bir tablo. Bunun benzer bir yansımasını özellikle son 10 yıldır sendikal harekette de görüyoruz. Çünkü az önce bahsettiğimiz gerek devletler arası çalışma hayatını düzenleyen kuruluşlar, gerekse uluslararası sendikaları yönetenler de aslında o egemen güçlerden bağımsız değiller. Yani uluslararası sendikaları kimler yönetiyor diye baktığınızda dünyanın gelişmiş ülkelerinin yöneticileri görüyorsunuz. Dolayısıyla bunlar o koltuklarda otururken kendi ülkelerinin siyasi programlarından çok da bağımsız davranmıyorlar. Bu nedenle benzer çifte standardı burada da görüyoruz. Mesela yani herhangi bir ülkedeki çalışma hayatına dair eksiklikleri dile getirmezken Türkiye'deki hiç olmayan eksiklikleri sanki varmış gibi dile getirdiklerini görüyoruz. Ya şöyle bir sistem işliyor hocam sendikal alanda. Türkiye'de belli sendikalar var. Özellikle kendilerine muhalif olarak gören ki ben onların muhalif oldukları, muhalif olmak, eleştirmek başka bir şey. Bir ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini ya da çıkarlarını savunmamak başka bir şey. Dolayısıyla bu sendikalar eliyle örneğin bir rapor gönderiliyor çalışma hayatıyla. Hiç olmayan şeyler yazılıyor. Ya bugün dünyada çalışma hayatının en fazla eksiklik anlamında en kötü olduğu ülkelerden biri Çin. Çin'e dair bir uyarı görmezsiniz. Ama Türkiye, ILO'da mesela hep biliriz, kara liste olarak bilinen çalışma hayatının hep o listesinde yer alır. Bu az önce saydığım nedenlerle. Yani Türkiye'de 900 bin taşerona kadro verilir. Bu raporlara girmez ama Türkiye'de işte iş kazalarında diyelim ki vefat eden kardeşlerimizin sorunu elbette ki hepimizin sorunu ama o öne çıkarılarak hatta abartılarak bazen kara listeye alınmasına vesile kılınır. Şimdi son günlerde biliyorsunuz Fransa'da sarı yelekler meselesi tartışılıyor. Bundan bir yıl önce de hocam hatırlarsanız Hollanda'nın son döneminde Fransa'da çalışma yasasının değişiklikleri sırasında yine müthiş eylemler olmuştu. O dönemde de Örneğin polisin kullandığı şiddet görüntülerini hatırlıyorsunuz.
Evet.
Ya ben mesela uluslararası bu İTÜK, ETUK, PSI, EPSU gibi uluslararası sendikal kuruluşlardan şunu beklerdim. Yani orantısız güç kullanıldı, polisin emekçilere karşı orantısız şiddet kullanmasından endişe ediyoruz evet. demelerini çok bekledim ama hiçbir açıklama yapmadılar. Hmm. Oysa aynı ülkeler örneğin gezi eylemlerinde yani oradaki gezi eylemlerinin ilk başladığı şeyle sonradan karşımıza çıkan tablo çok farklıydı. Ama buna rağmen bu uluslararası örgütler hocam sadece Türkiye'yi protesto etmekle kalmadılar. Aynı zamanda 196 ülkeyi Türkiye'yi protesto etmeye davet ettiler. Yani buradaki bu çifte standart hemen kendini gösterdi. Sistem şöyle işliyor. Türkiye'den tırnak içinde işbirliği yapacağı bazı sendikalar rapor gönderiyorlar hocam. Hı hı. Türkiye'de işte ve çoğu gerçeklerle ilgili olmayan iddiaların yazıldığı bir takım mektuplar gönderiyorlar. Uluslararası sendikalar bu mektubu hiç teyit etmeden doğru bilgiler olarak kabul ediyor ve dünya ülkelerine Türkiye'de bunlar oluyor diye mektup gönderiyorlar. Mesela somut yine bir örnek aklıma geldi. Bu hendek eylemleri döneminde hocam, hendek terörünün olduğu dönemde Türkiye'den bir...
Onu biraz açalım. PKK'nın evet. Türkiye'nin güneydoğusunda Suriye'de olduğu gibi çukurlar kazarak
evet.
belirli illeri, köyleri, ilçeleri burası benim hakimiyet alanımdır diyerek hem Türkiye'den koparmak hem de oradaki yaşayanları kendisine mahkum etmek üzere yaptığı
bir zulüm, evet, zulüm de
çukur
aslında.
Siyaseti kazdığı çukurlar.
Evet. Bu dönemde hocam orada biliyorsunuz devlet aslında teröristlerle mücadele Tabii. ediyordu. PKK terör örgütüyle mücadele ediyordu. Ama Türkiye'den bir konfederasyon yurt dışına mektup yazarak orada ölen teröristlerin kendi üyeleri olduğunu söyledi. İşte mesela Şırnak'ta devlet morg sayısını artırıyor diye böyle absürt, akıllı bir insanın inanmayacağı yalanlarla dolu mektup gönderdi. Ve bu mektubu o uluslararası sendikalar kendi antetli kağıtlarıyla hocam gerçek kabul ederek Türkiye'yi uluslararası alanda protesto etmeye davet ettiler. İşte içerisinde hocam dikta rejiminden tutun o bildiğimiz ezberler var ya uluslararası arenada dillendirilen ezberlerin tamamen yer aldığı. Hiç kimse de sormuyor. Mesela ya üyelerimiz öldürüldü diyor da bu üyelerinizin isimleri nedir? Kimlerdir? Kaç tanedir? Gerçekten
peki
sizin
hocam,
üyeniz
çok,
midir değil
çok,
midir?
Çok ne derler bir suç da değil mi aynı zamanda? Yani çünkü sizin bir üyeniz bir terör örgütü üyesiyse ve üyemiz öldürüldü diye uluslararası platformlarda Türkiye karşıtı bir propaganda yapıyorsanız o zaman sizin bir üyeniz nasıl bir terör örgütü üyesi olabilir diye Türkiye'de bunlara karşı bir bir şey yok. Yapılmadı mı? Yapılmıyor mu?
Hocam şöyle az önce bahsettiğim sistem bu mektuplar gidiyor. Mektupları doğru kabul edip yayınlıyorlar. Sonra da Türkiye'yi protesto ettiklerinde yurt dışında ona mektup gönderen sendika uluslararası arenada Türkiye protesto edildi diye bunu gazetelerde haber yaptırıyor. Bu sefer o gazeteleri alıyor ve bu haberleri yaygınlaştırıyorlar. Yani burada yani şu sizin sorduğunuz soruyu ben uluslararası bir toplantıda sordum hocam. Yani dediğiniz gibi yani öldürülen eğer terörist bir sendikanın üyesi ise yani bu sendikanın sorgulanması gerekiyor.
Evet,
yani
evet.
Hangi işlevi yerine getiriyor. Ya da o zaman ben sormuştum yani biz şunu mu bilmiyoruz acaba PKK bir sendika mı sivil toplum örgütüne mi dönüştü diye bunu sorduğumda yani şunu görüyorsunuz hocam bunu biliyorlar ama bilerek bilmezlikten geliyorlar. Yine bu uluslararası...
Ya orada bir şey daha dinleyicilerimiz için hatırlatalım çok önemli bir nokta. Bu da belki uluslararası toplum tarafından yeterince bilinmeyebilir. Türkiye PKK'nın orada terör siyasetiyle belirli halk grupları yolları kazarak, çukurlar kazarak teslim alma girişimi siyasetinde esasen oradaki iller kazılıyor çünkü ilçeler daha doğrusu küçük ilçeler elde edilmeye çalışılıyor. Oradaki insanlar ki çoğunluğu Kürtlerdi. Bunların hiçbirisi Suriye'ye gitmedi. Bunların hiçbirisi Irak'a da gitmedi. Bunlar evet. oraları terk ederek Türkiye'nin batısına sığındılar, batısına geldiler. Evet. Bu bile başı başına bu terör siyasetinin oradaki insanlar tarafından hiçbir şekilde benimsenmediğinin net göstergesi. Ben şöyle sorayım bu açıklayıcı bilgiden sonra. Anladığım kadarıyla sendika, uluslararası sendikalar ya da uluslararası çalışma hayatı da bir hegemonik güç alanı, hegemonik mücadele alanı.
Maalesef.
Orada da çok ciddi bir şekilde bir çarpıtmalarla karşı karşıyayız. Maalesef biz uluslararası pek çok noktada, pek çok kuruluşta yeterince güçlü değiliz. Peki bu noktada Tarkan Bey, sendikal oluşturmak istenen bu tür algıları ortadan kaldırmaya yönelik sendikalarımız neler yapıyorlar ya da neler yapmalılar?
Hocam kesinlikle bu örgütler içerisinde lobi faaliyetlerini çoğaltmalılar sendikalarımız. Özellikle yerli, milli diyebileceğimiz sendikalar buralardaki faaliyet alanlarını genişletmeliler. Ben hemen bir örnek vereyim. Ben Harbis Sendikası yönetimiyle birlikte uluslararası bu sendikalardan biri olan PSI'ın İsviçre'nin Cenevre kentindeki genel kuruluna katıldık. Bu genel kuruldu hocam, oylanan şeylerden bir tanesi, tasarılar onayla oylanıyordu. Bunlardan bir tanesi de YPG ve PYD'ye o genel kurulundan destek çıkartmaktı. Biz YPG'nin de PYD'nin de bir terör örgütü olduğunu, asla buna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Ve Türkiye'den gelen bazı sendikaların da desteğiyle bunu engelledik. Yani onlara sorduğumuzda da işte bunu Türkiye'den yine o belli başlı bazı sendikaların teklifleriyle taslağa girdiğini gördük. Yani bizim yapmamız gereken şu, yurt dışındaki vatandaşlarımızın da hocam, özellikle bu sendikalara, elbette ki çalışma hayatında yaşadığımız sorunlar var, çözmemiz gereken sorunlar var. Ama bu mesele sadece çalışma hayatıyla ilgili değil. Hocam çalışma hayatıyla ilgili olsa Yunanistan'da emekli maaşları %40 azaltıldı. Yani Tsipras hükümeti tarafından kamu çalışanları işten atıldı. Türkiye'nin siyasi meseleleriyle ilgili açıklama üstüne açıklama yapan bu uluslararası sendikalardan hiçbir açıklama görmedik. Yine ben hatırlıyorum 2012 yılında bir maden ocağında altın maden çıkaran bir ocakta hocam çalışanlar ücretlerin artırılması talebinde bulundular. Eylem yaparken polis ateş açtı ve 37 kişiyi katletti. Az önce söylediğimiz bir sendika, ben o dönem bunu çok eleştirmiştim ve bunun neden buna tepki gösterilmediğini söylemiştim. Sanki biz bunu söylememişiz gibi hocam. Bu olay 2012'de Haziran-Temmuz aylarında oldu, 37 işçinin katliamı. 27-30 Kasım 2012'de o uluslararası örgütlerden biri olan PSI, yani protesto etmek için bunu bile yapmadı ki genel
olay kurul, Güney Afrika'da mı oldu?
Güney Afrika'da oldu
tamam,
hocam.
Güney Afrika'da.
Yok pardon, yanlış söylemiş olabilirim.
Olayın yapıldığı ülkede toplantı yapılmak kararı.
Evet, orada ve 5 yılda bir yapılıyor genel kurullar, uluslararası evet. Kuruluşların ve bu aynı zamanda bir mesajdır yani tabii orada ki, yapmasının tabii. Ve orayı protesto etmesi gerekirken, o olayı protesto etmesi gereken etmedi. Ben biraz araştırdım yani bu şirket kimdir nedir diye. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin hocam Rustenburg kentinde şirket de İngiliz merkezli Lonmin şirketi. Yani aklıma şu geliyor, yani şirketin sahibine göre mi biz tavır alacağız? Evet. Ya da olayın olduğu ülkeye göre mi tavır alacağız? Türkiye'de işte çukur eylemlerinin, çukur siyasetinin yapıldığı bir ülkede teröristlerin öldürülmesine bile tepki gösterirken gerçekten emekçilerin sorunlarına bu kadar duyarsız kalmak bence ilkelere göre değil, ülkelere göre hareket edildiğini gösteriyor. Son bir örnek vereyim hocam. Bu da
onunla
çok
da bitirelim.
Evet, çarpıcı örneklerden bir tanesidir. Hatta ben bu uluslararası sendikaların acaba akıl tutulması mı yaşıyor diye sormuştum o dönemde. 2-5 Ekim tarihlerinde Türkiye'de geçen yıl ILO'nun 10. Avrupa Bölge Toplantısı yapıldı. Bu toplantıya 51 ülkeden temsilciler katılıyor hocam. Uluslararası sendikalardan Türkiye'de bu toplantının yapılmaması için beyan üstüne beyan, bildirge üstüne bildirge çıktı. Hatta o dönem bir tane Alman sendikasının temsilcisi, yani siz niye bunu protesto ediyorsunuz? İLO toplantıları, bölge toplantıları rutin bir şekilde belli ülkelerde yapılıyor dediğinde, Erdoğan halkına hizmet etmiyor diye biz bunu protesto ediyoruz diye bir gerçekten yani mantıksal açıdan hiç değerlendirilmeyecek ilginç bir açıklama yaptı. Ya bir ülkenin liderinin ülkesine hizmet edip edilmediği bir uluslararası sendikanın bir uzmanının ya da yöneticisinin karar vereceği bir şey değil.
Evet.
Dolayısıyla bu ki çok sembolik
çok,
hocam.
Pek
bu...
çok Avrupa ülkesinden çok daha fazla demokratik bir seçimle ve çok daha fazla oyla seçilmiş bir liderden bahsediyoruz.
Evet. Yani evet. Ben yani 20 yıldır bu hareketin içinde olan biri olarak hocam bu yaptıkları açıklamayı hakikaten yani makul, normal bir insanın yapmayacağı açıklamaları yapınca hocam burada da Birleşmiş Milletler'deki o şey nasıl yürütülüyorsa uluslararası sendikalarda da yürütülüyor. Ama biz buradan hem Türkiye'deki sendikalar bu anlamda gerçekten lobi yapan sendikalar var. Bunların haklarını teslim edelim hocam. Gerçekler yani lobiden kastettiğim ben gerçeklerin konuşulduğu zemin. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da bu konuda hem bulundukları sendikalarda hem de bu uluslararası sendikalarda Türkiye adına gerçeklerin konuşulduğu bir zemine katkı verirlerse bence çok iyi bir şey yapmış olurlar.
Bu çağrıyla da bitirmiş olalım Tarkan Bey. Ben de birçok noktada gerek görevim gerekse akademik ilgim gereği altını çiziyorum. Yurt dışındaki insanlarımız pek çok alanda hayata katılım daha fazla sergilemeli. Elbette sergiledikleri çok olumlu noktalar var. Daha fazla ekonomik katılım, daha fazla siyasal katılım, daha fazla entelektüel katılım, sivil toplum örgütlerine katılım, gönüllü katılım, buna sendikal faaliyet katılımları da ekleyerek sözlerimizi tamamlamış olalım. Sevgili dinleyiciler, Kudret Bülbül ile Çeşme Cihan programındaydınız. Konuğumuz Sayın Tarkan Zengin'di. Uluslararası çalışma hayatını kendisiyle konuştuk. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Çeşme Cihan.